Ayrım 2 Güneş Kuşu Wilbur Smith Sayfa 18 Bu hiç işime gelmezdi. Sally'ye çaresiz hazırlanmasını söyledim. Ama bu iş için bir hafta çok uzun bir zamandı. Çünkü meslekten olduğu için yola çıkarken yanına pek az bir şey alırdı. Blok notlarımızı filan ortaklaşa kullanırdık. Ancak benim fotoğraf takımlarım çok yer tutardı. Bu yüzden 24 saatte hazırlandık ve geri kalan 6 gün zamanımızı tartışarak, fotoğrafı inceleyerek, üzerinde konuşarak öldürmeye çalıştık. Sally ara sıra heyecandan patlayacak durumlara gelince odasına kapanıyor çalışıyordu. Uzmanlık alanı kayalara çizilen resimler, yazılar ve eski yazıların çözülmesiydi. Ben ise boş zamanımı müze odalarında gezinerek yeni bulguları nasıl sergileyeceğimizi tasarlayarak, ziyaretçiler defterindeki isimleri sayarak, öğrencilere müzeyi gezdirerek filan öldürüyor, çalışmaktan başka her şey yapıyordum. Sonunda dayanamayıp yukarıya Sally'nin odasına çıkıyor kapıyı vuruyordum. Bazen gir ben diyor, bazen de işim var ne istiyorsun demekle yetiniyordu. O zaman da benim dev Timothy Mageba ile Afrika Dilleri bölümüne geçiyordum. Timothy 12 yıl kadar önce enstitüde süpürgeci ve temizlikçi olarak işe başlamıştı. Ana dili olan Soto'dan başka 16 diyalek konuştuğunu 6 ay içinde öğrendim. Ona 18 ayda İngilizce konuşmayı, 2 yılda da yazmayı öğrettim. 2 yıl sonra diploma aldı, 3 yıl sonra üniversite mezunu, 2 yıl daha sonra da uzman oldu. Şimdi ise Afrika dilleri konusunda doktora çalışması yapıyor. İngilizce ile birlikte 19 dil konuşuyor ki bu benim konuştuklarımdan bir tane fazladır. Ne var ki bir dil uzmanı için şaşılacak derecede sessiz bir adamdır. Sesi çok kalındır. Kocaman gövdesine pek yaraşır, derinden gelir. 1 metre 95 santim boyunda olmasına karşın bir dansçı gibi kıvrak hareket eder. Beni hem büyüler hem de biraz korkutur. Başı tamamen dazlaktır, iyice tıraş eder. Kapkara bir gülle gibi parlasın diye de güzelce yağlar. Burnu gepgeniş, yassı, burun delikleri kocaman, kalın dudakları morumtırak karadır ve sağlam dişleri bembeyaz parlar. Bu etkileyici maskenin ardında kısık göz kapaklarının arasında bir zincire vurulmuş hayvan parıltısı ara sıra olanca vahşiliğiyle çakar ve insanı ürkütür. Giydiği koyu renk kostümlere ve beyaz gömleklere karşın bir şeytan görünümü taşır ve 12 yıldır birlikte olduğumuz halde o kapkara derinin, o kapkara gözlerin ardındaki o kapkara derinliklere bir türlü inememişimdir. Sözde benim gözetimim altında enstitünün Afrika dilleri bölümünü yönetir. Emrinde biri kız 5 genç Afrikalı çalışır ve şimdiye dek Güney Afrika'da konuşulan 7 ana dilin sözlüğünü yayınlamışlardır. Ayrıca çeşitli araştırmalar içinde veriler toplamaktadırlar. Bundan başka biraz da benden yardım ve destek görerek ama tamamen kendi girişimiyle bir de 2 ciltlik Afrika tarihi yayımlamış ve beyaz derili tarihçiler, arkeologlar, gazeteciler arasında fırtınalar koparmıştır. Çocukken Timothy kabilenin büyücüsü olan dedesine çıraklık edermiş. Dedesi Timothy'yi hipnotize ederek uyutmuş ve kabilenin tüm tarihini bu uyku halindeyken onun beynine işlemiş. Şimdi bile 30 yıl geçtiği halde Timothy istediği zaman kendi kendine esrime haline girebilir ve o efsaneleri, folkloru, yazılmamış tarihi ve büyü öğretisini olduğu gibi anımsayabilir. Ne yazık ki Timothy eğitimini tamamlayıp büyücü olmadan bir yıl önce dedesi bir beyaz derili yargıç tarafından yargılanıp adam öldürmek suçundan asılmış. Ben de o fir kitabım için Timothy'nin bu yazılmamış malzemesinden geniş ölçüde yararlandım. Özellikle eskiler dediğimiz o açık renk derili sarı saçlı savaşçılara ilişkin bölümlerinden. Bu savaşçılar denizin ötesinden gelmişler, topraktan altın çıkarmışlar, yerli kabileleri zincire vurup köle diye çalıştırmışlar, surlarla kuşatılmış kentler kurduktan sonra artlarından hiçbir iz bırakıp silinmeden önce yüzyıllar boyu büyük bir rahatlık içinde yaşamışlar. Söylenceler böyle diyor ama bilimsel dayanağı yok. Timothy'nin bana aktardığı bilgileri yayınladığına hiç kuşkum yok. Ne var ki bunların bazıları çok çok gizli tabu sayılıyor. Büyücü olmayanların öğrenmesi doğru bulunmuyor. Yine hiç kuşkum yok ki bu açıklanmayan bilgilerin de çoğunluğu o eskilerin efsanelerine ilişkin. Ama ben bu konuda onu hiçbir zaman sıkıştırmadım, zorlamadım. Lauren'in İsviçre'den döneceği pazartesi gününün sabahı Sally'yi bir telaştır aldı. ''Öyle ya, Lauren onun bizimle gelmesine veto edecek olursa, başımın etini yemesine dayanamadığım için yanından kaçıp Timothy'ye sığınmaktan başka çare bulamadım. Timothy küçücük bir odada çalışır. Enstitüde yer sıkıntısı çekiyoruz çünkü. Onun odası da tavana kadar kitap, dosya, kağıt dolu. Ama yine de oturabileceğim bir iskemle buldum işte. Timothy beni büyük bir saygıyla karşılamıştı her zamanki gibi. Çünkü Bantu inancına göre beyazlardan yumru ayaklı, akçıl, şaşı gözlü olanlar ve kambur olanlar ruhların özellikle sevdiği kişilerdir ve özel güçlere sahiptirler. Ben de Timothy'nin bu inancından gizli bir zevk almaz değilim doğrusu. Evet, ne diyordum? İskemleme tünedim ve şuradan buradan konuşmaya başladık. Bir yandan da dilden dile atlıyordum. Çünkü Timothy de ben de bu özel yeteneğimiz övünür ve sanıyorum biraz da gösteriş yapmaktan hoşlanırız. Hiç kuşkum yok ki onunla konuşmamızı baştan sonuna dek rahatça izleyebilecek tek kişi bulunmaz şu koskocaman dünyada. Sonunda bilmem hangi dilden dedim ki, Timothy, 10 yıldır ilk kez bir yolculuğa sensiz çıkıyorum, beni çok yadırgatacak. Birden sustu, sözü yine o kayıp siteye getireceğimi biliyordu. 5 gün önce ona fotoğrafı göstermiştim ve durmadan herhangi bir yorumda bulunsun diye tıkıp dolduruyordum. Ama boşuna, İngilizceye dönerek, neyse herhalde pek bir kaybın olmayacak dedim. Yine bulanık suda balık avlayacağız demektir. Kim bilir bunlardan kaç tane var, hangisinden başlayacağımı bir bilseydim. Birden sustum, kulak kesildim. Timothy'nin bakışları donuklaşmıştı. Fiziki bir olaydır bu. Mavim tırak donuk bir katman sanki gözlerini örter, başı düşer, dudakları kıvrılır, benim de tüylerim diken diken oluverir. Bekledim. Çok tanık olmama karşın yine de Timothy'nin böyle esrime haline girmesi beni her zaman çok etkiler. Kimi zaman bu durum iradesi dışında olur, kimi zaman da bilerek esrime haline girer ama bunun için bir hazırlık dönemi gerekir. Bu kez kendiliğinden olmuştu, merakla bekledim. Yaşlı bir adamın titrek, tiz sesiyle konuşmaya başladı. Dedesinin sesiydi bu. Bela dedi, kalın mor dudakları köpürmüştü. İnsanların zihninden de yeryüzünden de bir daha dönmemek üzere temizlenmesi gereken bir bela. Esrime hali çok kısa sürmüştü. Kendine gelir gelmez karşısında beni gördü, İngilizce mırıldandı. Başlayın doktor, kahve içer miydiniz? Neyse sonunda ocağı onardılar da. O gün Timothy'nin ağzından başka bir şey alamazdım artık, içimi çektim. Hayır Timothy, sağ ol, işim var. Sağlıcakla gidin efendim, iyi ruhlar yolunuzu aydınlatsın. El sıkıştık. Sen de sağlıcakla kal Timothy, ruhlar izin verirse seni de yanıma aldırırım. Yan Sumuz Havaalanı'nın bekleme salonu barında çevreme göz gezdiriyordum. Birden hay Allah kahretsin deyivermişim. Sally sordu. Kimi? PGA'ları. Ne demekmiş o? Parlak genç adamlar demek. Sturveson firmasında çalışanlar. Bak işte 4 tanesi orada. Peki onlar olduğunu nereden anladın? Saç biçimlerinden ense ve yanlar iyice alınmış. Üniformalarından koyu renk keşmir kostümler, desensiz, düz boyun bağları. Yüz ifadelerinden gergin, ekşi ama yine de büyük patron görünür görünmez sırıtmaya hazır. Üstelik ikisini zaten tanıyorum. Enstitüye tuvalet kağıdı almam bile gerekse onlardan istemek zorundayım. İşte patron da geliyor. Lauren Sturveson terminalin kapısından giriyordu. İki PGA'sı iki yanında, bir aradım gerisinden geliyorlardı. Alan müdürü ise yanı başında adımlarını ona uydurmaya çabalıyor, koşturuyordu. Herhalde bir üçüncü adamı da valizleriyle ilgileniyor olmalıydı. Bekleyen 4 kişi hemen sırıtarak kıdem sırasına doğru ilerlediler. Patronla el sıkıştıktan sonra çevresini sardılar, bilgi vermeye koyuldular. Böylece Anglo-Sturveson şirketi kalabalığı bir panzer birliği gibi yararak ilerledi. Sally'nin eline yapıştığım gibi ben de kalabalığın içine daldım. Bu işlerde çok becerikliyimdir. Çünkü bacak hizasında ilerlerim ve bu hizada baskı yapınca kalabalık Kızıldeniz'in suları gibi iki yana açılıverir kolayca. Anglo-Sturveson şirketine tam cam çıkış kapılarının önünde yetişebildik. Lauren neredeyse bana çarpıp düşüyordu. O anda ne kadar yorgun olduğunu gördüm. Ben çok üzgünüm. Gelmemeni haber veremedim. Bir terslik olmuş. Şimdi hemen toplantıya yetişmek zorundayım. Çok bozulmuş olduğumu anlamış olmalı ki hemen omzumu tutarak ekledi. Yok yok, hemen olmadık sonuçlar çıkarmaya kalkışma. Yolculuk ertelenmiş değil. Yarın sabah 5'te havaalanında ol, orada buluşuruz. Şimdi gitmem gerek, bağışla. El sıkışıp ayrıldık. Johannesburg'a dönerken Sally sordu. Benim için sordun mu, tamam mı? Fırsat bulamadım ki Sal. Sen de gözlerinle gördün işte, çok acelesi vardı. Ben Mercedes'i enstitünün önünde park edinceye kadar bir daha ikimizle hiç konuşmadık. Sordum, bir kahve içer misin? Gerçi epey geç oldu ama nasıl olsa bu gece gözüne uyku girmeyecektir biliyorum. Bir satranç partisi yaparız. İçeri girdik. Cam mekanlarla bal mumu heykelciklerle dolup taşan bomboş müze salonlarından geçip benim çalışma odamın ve dairemin bulunduğu kata çıkan özel merdivene yöneldik. Ben kahve yaparken Sal da şömineyi yaktı, satranç tahtasını hazırladı. Mutfaktan döndüğümde deri kaplı kanepeye bağdaş kurup oturmuş, fil dişi ve abanozdan satranç takımının üzerine eğilmişti. O kadar güzeldi ki soluğum kesildi sandım, neredeyse kalbim duracaktı. O kocaman yumuşacık gözlerini kaldırdı. ''Hadi gel oynayalım'' dedi. Ama besbelli kendini oyuna veremiyordu. Bir süre sonra kalktı, odada bir aşağı bir yukarı gezinmeye koyuldu. Sonra birden geldi, yumruklarını kalçalarına dayayıp karşıma dikildi. Boğuk bir sesle, ''O pis heriften iğreniyorum, kendini beğenmiş. Kuzum, ille de bizimle gelmesi şart mı anlayamıyorum. Eğer değerli bir şeyler bulup çıkartacak olursak, anlaşılan onuru ona ait olacak, buluşumuzun üzerine oturacak.'' Lauren'den söz ettiğini hemen anladım ama sesindeki o kini, öfkeyi o anda çözümleyememiştim. Nedenini çok sonra keşfettim. Şimdilik sadece şaşırmış kızmıştım. ''Sen ne demek istiyorsun kuzum? Kimden söz ediyorsun?'' ''O küçücük adamları görmedin mi? O küstah herifin çevresinde korkudan nasıl da yaprak gibi tir tir titreşiyorlardı.'' ''Sally, onun hakkında böyle konuşamazsın. En azından benim yanımda.'' ''Ah, bir de kendi halini görebilseydin, tanıdığım insanların en sevimlisi, en dürüstü, en iyi yüreklisi olan, yanında çalışmaktan büyük övünç duyduğum seni, o büyük bilgin, nasıl kuyruk salladığını, yaltaklandığını görseydin keşke, senden de iğrendim o anda, ondan da, ikinizden de, seni alçaltıyor, beş paralık ediyordu el alemin gözü önünde.'' Bir şey söylemedim, şaşkınlıktan dona kalmış gibiydim. Sally ise öfkesinden ağlıyor, gözyaşları ip gibi yanaklarından aşağı yuvarlanıyordu. Neden sonra kendini toparlayabildi, eliyle ağzını kapadı, fısıldadı. ''Delirdin mi, ben neler söylüyorum? Ben, ah ben, bağışla beni, çok üzgünüm, ne olursun bağışla.'' Geldi önümde diz çöktü, bana sarıldı, ben ise heykel gibi kıpırtısız duruyordum. Olacakları sezinlemiş, korkumdan taş kesilmiştim. Gerçi nice zamandır gece gündüz bunun için dua ediyordum. Ama öyle ansızın oluvermişti ki hazırlıklı değildim. Ama işte dönüşü olmayan noktaya da birdenbire gelivermiş bulunuyordum. Sally hep öyle bana sımsıkı sarılmış başını kaldırdı, yüzüme baktı. ''Ne olur, ne olursun bağışla beni.'' Onu öptüm. Ağzı gözyaşlarıyla tuzlu ve sıcacıktı. O anda korkum siliniverdi. ''Sev beni ben, ne olursun.'' İçgüdüsüyle çekingen davrandığımı, öncülük etmenin kendisine düştüğünü anlamıştı. Beni kanepeye sürükledi, boğuk bir sesle fısıldadım. ''Işık, lütfen ışığı söndür.'' ''Peki söndüreyim, biliyorum sevgilim.'' Karanlıkta iki kez bağırdı. ''Ah ben ne olur, çok güçlüsün, beni öldürüyorsun, kolların.'' Kısa bir süre sonra da bağırdı, anlamsız, tutarsız bir çığlık ve benim boğuk çığlığım onunkine karıştı. Sonra karanlıkta sadece düzensiz soluklarımız işitilir oldu. Aklım sanki gövdemden kopmuş, sıcak, karanlık bir ortamda kendi kendine özgürce yüzüyordu. Ömrümde ilk kez tam huzura kavuşmuştum, güvenlikteydim, doymuştum. Sally beni kendime getirdi. ''Benim için şarkı söyler misin ben?'' ve böyle diyerek kanepenin yanındaki küçük masanın üzerinde duran lambayı yaktı. Gözlerimiz kamaşarak birbirimize baktık. Yüzü pembe pembe olmuş, simsiyah saçları dağılmış, omuzlarına dökülmüştü. ''Evet, benim de canım şarkı söylemek istiyor zaten.'' İçeriye yatak odama geçip dolaptan gitarımı alırken boy aynasına gözüm ilişti. Dikkatle baktım çünkü karşımdaki bir yabancıydı. Düz, simsiyah saçlar, kara gözlü, kız gibi upuzun kirpikli, geniş çeneli ve açık alınlı dört köşe bir suratı çerçeveliyordu. Bu yabancı bana yarı utangaç, yarı gururlu gülümsüyordu. Çocukluğumdan beri beni ölesiye üzen o garip vücuda baktım bu kez. Kollar ve bacaklar aşırı gelişmişti. Kalındı, yumru yumru kaslıydı. Bir devin kolları bacakları gibi. Gözlerim ister istemez köşede duran haltere kaydı. Sonra yeniden aynaya takıldı. Evet, kollarım bacaklarım kusursuzdu. Ancak gövdem tıkız, kambur, kurbağa gövdesini andırıyordu. Üstelik kıvırcık, kapkara tüylerle örtülüydü. Bu ilgi çekici gövdeye baktım ve yine ömrümde ilk kez ondan nefret etmedim. Salih'in yanına döndüm. Maymun derisi kaplı kanepeye uzanmıştı. Kucağımda gitarım, yanı başına bağdaş kurdum, fısıldadı. Açıklı bir şarkı söyle ben. Ama ben mutluyum Sal. Olsun, sen yine o acıklı şarkılarından birini söyle. Ve ben gitarın tellerine dokunur dokunmaz gözlerini kapadı. Ömrümde ilk kez bir kadın böyle her şeyiyle sere serpe önümde açılıyordu. Bir yandan tellere dokunurken öne doğru eğildim ve uzun biçimli bacaklarını, solgun düzlüklerini, yuvarlaklarını, gizli gölgelerini gözlerimle okşadım. Ah, bu vücudu nasıl da seviyordum. Şarkıma başladım. Ruhumun ıssız çölünde geceler çok uzundur. Benden başka kimse geçmez oralardan. Zihnimin ıssız okyanuslarında fırtınalar eser. Ve çok geçmeden göz kapaklarının arasından birkaç damla yaş süzüldüğünü gördüm. Çünkü benim sesimde öyle bir büyü vardır ki ağlatır da güldürür de. Sesim kısılıncaya, parmaklarım acıyıncaya dek çaldım, söyledim. Sonra gitarı bıraktım, yanına yaklaştım. Gözlerini açmadan başını hafifçe benden yana çevirdi. ''Seninle Lawrence Stuyvesant'ı anlat bana, anlamak istiyorum.'' dedi. Şaşırmıştım, bir an sustum, gözlerini açtı. ''Bağışla ben, anlatmak zorunda değilsin, eğer...'' ''Hayır, hayır, anlatmak isterim. Bak, galiba onun hakkında aldanıyorsun.'' Stuyvesant'ları olağan ölçülerle değerlendiremezsin. Yani Lauren ile babasını, şimdi öldü ya, babam onların yanında çalışırdı. Annemin ölümü üzerine acısına dayanamadı, bir yıl sonra göçtü gitti. Bay Stuyvesant benim başarılı bir öğrenci olduğumu duymuş, babam da onun sadık bir memuruydu zaten. Biz Stuyvesant yetimleri birkaç kişiyiz, hep en iyi şeyler bizlere layık görülmüştür. Ben de Lauren ile aynı okula gittim. Düşün bir kez, benim gibi bir Yahudi, üstelik de kambur, bir kilise okuluna gidiyor. Küçük çocuklar çok acımasız birer canavardır, bilirsin. Lauren beni kaç kez onların elinden kurtarmıştır. O zamandan beri de hep üzerime kanat gerer, beni korur. Enstitüyü son kuruşuna dek o finanse eder. Başlangıçta bunu salt benim hatırım için yapıyordu. Ancak zamanla yavaş yavaş o da bu işe merak sardı. Bu ülkeyi senin benim gibi o da seviyor. Üstelik tarihiyle de geleceğiyle de senden benden çok daha yakından ilgili. Onu seviyorsun ben, değil mi? Evet, onu çok severim. Benim için bir baba, bir koruyucu, bir yardımcı ve bir dosttur. Tek dostumdur. Evet, onu çok severim. O halde ben de sevmeye çalışacağım senin hatırın için. Havaalanına girdiğimizde henüz karanlıktı. Sağ paltosuna sıkı sıkı sarılmış, bir köşeye büzülmüş konuşmuyordu. Ben ise uykusuz ama sevişerek konuşarak geçen bir geceden sonra kendimi çok hafif hissediyordum. Kafamın içi de apaydınlıktı. Özel hangara yaklaşırken Lauren'ın Ferrari'sini gördüm. Yanında da yarım düzine son model otomobil inledim. Aman tanrım, herkesi getirmiş. Arabamı Ferrari'nin yanından park ettim. Sağlığıyla birlikte bagajdan eşyamızı çıkarmaya koyulduk. O sehpasını kaptığı gibi omzuna vurdu. Bir elinde parşömen kağıdı dolu kocaman bir dosya, öteki elinde boya kutuları olduğu halde hangara daldı. Gerçi onu yalnız bırakmamam gerekiyordu. Ama ben de kendi eşyalarımı indirmekte olduğum için 3-4 dakika sonra gidebildim. Geç kalmışım. Pırıl pırıl aydınlatılmış hangara daldığımda yüreğim ağzıma geldi. Jet uçağının köpek balığı gövdesini andıran pırıl pırıl silüeti bu gergin tabloya doğrusu çok uygun bir fon oluşturmaktaydı. Lauren'in parlak genç adamlarından 7'si safari giysileri içinde iki düşmanın çevresinde daire olmuşlardı. Lauren Stuyvesant pek seyrek öfkelenir ve ancak çok kışkırtılırsa öfkelenir. Ne var ki 2 dakika geçmeden Sally Bennett'ır kendinden önce birçok uzmanın nice zamanda başaramadığı işi başarmış, onu öfkesinden, çileden çıkartabilmişti. Lauren yüzü kıpkırmızı kesilmiş, tir tir titriyor, Sally ise elindekileri yere bırakmış, ellerini kalçalarına dayamış ona meydan okuyordu. ''Ama Doktor Cousin gelebileceğimi söylemişti.'' Kim söylediyse söylesin, umurumda değil. Size uçakta yer yok diyorum. Üstelik 6 aydır ilk kez tatile çıkarken peşimde bir kadın sürüklemeye de hiç mi hiç niyetli değilim, anlaşıldı mı?
Ben bunun tatil olduğunu bilememiştim.
Lauren avaz avaz vardı. Şu şıllığı atın buradan. Bunun üzerine PGA'lar hemen toparlanıp 2 adım atacak gibi oldular. Sally de ağır tahta sehpasını kaptı, 2 eliyle silah gibi sımsıkı kavradı. İşte o anda dalıp Lauren'in koluna yapıştım. Onu adeta sürükleyerek bir kenara çektim. Lütfen Lo, lütfen, çok üzgünüm. Sana açıklayacak fırsat bulamadım. 5 dakika sonra ortalık yatışmıştı. Lauren salada donmuş kalmış PGA'lara da hiç bakmadan yürüdü, jet uçağına binip pilot kabinine yerleşti, kulaklıklarını taktı. Ben ise PGA'ların en kıdemsizinin yanına gidip kararı ilettim. Bay Stuyvesant, Gaberones'e bir Carter uçağı bulup gitmemizi söylememi istedi. Sonra ötekilere döndüm. Lütfen şu bagaja yardım eder misiniz? Afrika'nın en yüksek ücret alan şirket yöneticileri Sally'nin bagajını uçağa taşırlarken Sally'de bir zafer kazanmış olmanın utançsız gururunu sergiliyordu. Usulca uyardım onu. En arkada oturacaksın, görünmemeye çalış. Az kalsın her şeyi berbat ediyordun. Neredeyse işten atılacaktın, haberin olsun.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.